Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, hepinizi en içten en samimi duygularla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinine Yolculuk programında bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. Programı takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Çoğunlukla siyasi tarih üzerine konuşmayı tercih ediyoruz. Ara ara tarihin farklı veçelerini de değerlendirmek üzere huzurlarınızda bulunduk. Bu programımızda biraz daha kültür tarihimizle ilgili önemli bir meseleyi masaya yatıracağız. Malumunuz pandemi döneminde bizim artık kıraathane ismini verdiğimiz mekanlar kapalı. Biz de bu programımızda biraz Osmanlı kahvehanelerini ve onların toplumsal işlevlerini konuşarak değerlendirmeye çalışacağız bu bir saati. Kıymetli hocamız Ahmet Yaşar'la. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Eyvallah. Ebu Bekir hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Ahmet hocam siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah. Hocam şimdi şuradan başlamak istiyorum. Yani kahvehane deyince bugün toplumun zihninde, insanların zihninde çok farklı şeyler algılanıyor. Yani kahvehanelerin bugünkü işlevleri bakımından söylüyorum bunu. Şair diyor ki işte gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane diyor. Yani aslında tarihimizde biraz kahvehaneye ve kahveye yüklenen çok farklı anlamlar var. Asırlar boyunca kahvehaneler özellikle Osmanlı tarihi bağlamında söyleyecek olursak nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıkmış hocam?
Kahvehane gündelik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi. Yani ilk olarak kahve etrafında ortaya çıktı ama gelinen noktada çeşitli içeceklerin sunulduğu, yanında çeşitli yiyeceklerin yenildiği, oturup sosyalleştirebildiği önemli kamusal mekanlardan birisi. Her ne kadar son bir yıldır yaşadığımız pandemi dolayısıyla çok fazla içerisine dahil olamasak da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu çok iyi hatırlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da tekrar gündelik hayatımızın parçası olmaya devam eder. Özellikle son 10 yıldır kahve ve kahvehane ülkemizde de yeniden popüler olmaya başladı. Hepimizin yaşı müsait buna. Bir 20 yıl kadar önce Türkiye'de daha çok çay tüketilir. Kahve daha böyle kenarda duran bir şeyken son 10-15 yıldır çok sayıda kahve zincirleri açıldı. Çeşitli kahve türleri gündelik hayatımızın parçası olmaya başladı. Dolayısıyla artık kahve ve kahvehaneyi çok konuşuyor hale geldik. Peki bunun tarihi nereden başlar? Sizin sorunuza gelmiş olalım böylece. Kahve bir içecek olarak aslında ta 14. yüzyıldan beri bilinen bir şey. Ama kahvenin geniş toplum kesimleri tarafından rağbet görmesi 16. yüzyılın ortalarına denk düşüyor. Kahvehane kahvenin satışının yapıldığı ve pişirilerek ikram edildiği, piyasaya dönüştürüldüğü bir mekan. Ve ilk örnekleri de Orta Doğu'da ortaya çıkıyor. Bildiğimiz kadarıyla 1511 tarihinde Mekke'de bir kahvehanenin varlığından bahseden evraklar var. Sonrasında Kahire'de, Şam'da kahvehaneler yaygınlaşıyor. İstanbul'a ise 1550'lerde geliyor. 14. yüzyıldan beri sağlık ve esenlik için tüketilen kahvehane 16. yüzyılın ortalarından itibaren geniş halk kesimleri tarafından şehir mekanında, kamusal ortamda tüketilmeye başlıyor. Ve dünyaya da aslında biraz İstanbul'dan yayılıyor. Malum bu dönemde Orta Doğu coğrafyasına hükmeden Osmanlı İmparatorluğu ve dönemin tarihçisi Mustafa Ali'ye göre, Geliboğlu Mustafa Ali'ye göre Arap coğrafyasında uzun zamandan beri bilinen kahvehaneler İstanbul'da ilk olarak 1553 tarihinde açıldı diyor. Sonra 17. yüzyıl tarihçisi Peçevi bunu bir sene ileriye götürüp şey diyor, Halep'ten Hakim adlı bir tüccarla Şamlı Şems adında bir efendi İstanbul'a geldiler ve Tahtakale'de 962 tarihinde 1554 gibi ilk kahvehaneleri açtılar diyor. Ve sonrasında şehir hayatına giren bu kahvehanelerin sayısı zaman içerisinde hızlıca arttı.
Aslında Ahmet Hocam burada araya girmek istiyorum.
Buyursunlar.
Kahve Osmanlı'nın Avrupa'ya hediyesi olan bir ürün. Yani belki lale gibi, kahve gibi ürünler bu coğrafyanın Avrupa'ya taşıdığı ürünler. Menşei Anadolu olmamasına rağmen bugün Türk kahvesi diye bir kavram var. Yani genelde kahvenin tarihi Etiyopya ve Yemen yoğunluklu olarak konuşuluyor, yazılıyor. Ama sonuç itibariyle Türk kahvesi diye bir kahve pişirme usulü aslında daha öne çıkıyor. Sizin de dediğiniz gibi yani bu İstanbul'da yoğun bir şekilde kullanılması, kahvehanelerin açılmasıyla bağlantılı bir şey mi bu? Avrupa'ya taşınması nasıl oldu?
Yani aslında dediğiniz çok önemli. Kahvehane bir Osmanlı kurumu. Yani Paris'te, Londra'da ilk kahvehane 1650-51 tarihinde açılıyor. Yani İstanbul'da açıldığından yaklaşık bir asır sonra. Ve sonrasında özellikle 18. yüzyılda bir böyle kahvehane çılgınlığı oluşuyor Avrupa'nın büyük kentlerinde. Hatta Habermas, Kamusal'ın Yapısal Dönüşüm kitabının biraz kahvehane sosyalleşmesi üzerinden kurgulamaya çalışır. Yani buralarda rasyonel edebi bir kamunun varlığını anlatmaya çalışır bize. Yani bir anlamda Osmanlı'dan Avrupa'ya doğru giden bir şey. Biliyorsunuz son yıllarda ise batıdaki moda ülkemize yeniden geliyor ve dolayısıyla biz kahvehanelere kafe, Fransızca ismini vererek adlandırmaya çalışıyoruz.
Evet. Hocam şimdi 4. Murat dönemi ile ilgili de ilerleyen dakikalarda bir şeyler soracağım. Çünkü o dönemde tütüne ve kahveye yönelik bir takım yasaklamaların olduğunu biliyoruz. Şimdi kahvehaneler bugün her ne kadar toplumumuzda böyle amiyane tabirle tırnak içerisinde ifade etmek isterim. Yani boş insanların, işi olmayan insanların muhabbet etmek için veya buluşmak için kullandığı mekanlar olarak değerlendirilse de sanki Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal bir işlevi de vardı değil mi kahvehanelerin?
Yani hani bugün hakikaten kahvehaneler boş insanların buluştuğu yerler mi bir daha düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü çok çeşitli kahvehane türleri var.
Evet.
Değil mi? Şimdi günümüzdeki kahvehanelere şöyle bir bakalım. Belki mahalle kahvehaneleri bahsettiğiniz türde özellikler gösteriyor olabilir. Ki onlar bile taşrada mesela çok önemli bir buluşma mekanı özelliği taşırlar. Birçok insan işini kahvehanede halleder. Kahvehanede buluşulur, arkadaşlarla sohbet edilir vesaire. Mesela İstanbul'da pandemi öncesi dönemi düşündüğümüzde at pazarındaki kahvehanelerde çok ciddi akademik seminerler düzenleniyordu.
Evet.
Veya Taksim'de, Cihangir'de kafede yazarlar, öğrenciler buluşup yeni çıkan kitapları konuşuyorlardı. Ya da 2000'lerin başında daha yaygındı. Medrese kafeler vardı. Tarihi Yarımada'da Osmanlı döneminden kalma medreseler bir tür kahvehaneye dönüştürülüp, medrese kafeye dönüştürülüp, buralar böyle biraz ilim irfan merkezi hüviyetiyle çalışmalarını sürdürüyorlardı. Aslında hani böyle bir renklilik var kahvehane kültürüne baktığımız vakit. Benzer bir şey Osmanlı dönemi için de söyleyebiliriz bence. İlk çıktıklarından itibaren toplumun hemen her kesimine hitap eden bir özellik gösteriyordu kahvehaneler. Hemen her kesimi derken burada ergin erkekleri kastediyoruz. Kadınlar ve çocuklar Osmanlı kahvehanenin dışında tutulan kesimlerdir. Bir taraftan hani işte Süleymaniye Camii avlusundaki Tiryaki Çarşısı'nda biraz böyle hafif işte afyona meraklı kişilerin daha müdavimi oldukları kahvehaneler olabildiği gibi işte çok daha medreseden yetişme insanların dahil olabildiği kahvehaneler de vardı. Ya da batakhane türünde kahvehaneler de vardı. Bir dönem mafya vari faaliyetlerin olduğu kahvehaneler de söz konusuydu. Aslında çok renkli bir kahvehane dünyasıyla karşı karşıyayız.
Ben şunu merak ediyorum aslında. Şimdi kahvehanelerde insanlar sadece sohbet etmiyor, sadece kahve içmiyor. Belki çeşitli konuları müzakere ediyorlar, kitap okuyorlar, şiir okuyorlar. Yani farklı faaliyetleri belki de aynı ortamda paylaşıyorlar. Bugün İbrahim Bey'in de başta ifade ettiği gibi son zamanlarda, son yıllarda kıraathane tabirini biraz daha ön plana çıkartıyor Türkiye'de ne diyelim siyasilerimiz. Siz bu konuda çalışan birisi olarak yani kitaplar ve makaleler yazdınız, edit ettiniz. Hiç rastladınız mı yani kıraathane tabiri ne zaman ortaya çıkıyor ya da kahvehanelerle birlikte kullanıldığını gördünüz mü?
Aslında bu soruyu sormanız güzel oldu. Çünkü toplumda bazen de şöyle bir ifade var ya. Önceden bu kahvehaneler kıraathaneydi, sonradan tembelhaneye dönüştü gibi biraz yanlış bir yakıştırma var. Aslında doğrusu bence biraz şöyle. Kahvehaneler ilk çıktığından itibaren bir okuma mekanı hüviyetleri var. Yani hatta bu özelliklerinden dolayı mesela medresetül ulema ifadesi kullanılır kahvehaneler için ya da mektebi irfan ifadesi de kullanılır. Bir eğitici rolleri vardır. Çünkü işte değişik seviyelerden kişiler buralarda bir araya gelirler. Yeni çıkan şiirlerini okurlar. Sohbet ederler. İlmi tartışmalarda bulunabiliyorlardı. Ama kıraathane ismi aslında çok daha yeni bir şey. Daha 19. yüzyılda ortaya çıkan bir şey. Biraz Avrupa'daki okuma evi, okuma mekanının bir yansıması gibi. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkıyor kıraathane ismini taşıyan kahvehaneler. Biraz böyle Tanzimat sonrası döneme tekabül ediyor. Ve İstanbul'da ilk açılan kıraathane de 1857 tarihinde açılan Sarafim Kıraathanesi. Burası müşteriler için gazete ve dergi bulunduruyor. Hatta sonraları da kitap da satan bir yer haline geliyor. Ramazan gecelerinde buna benzer kıraathanelerde edebi tartışmalar da yapılıyor. Hatta 19. yüzyılın ikinci yarısındaki önemli entelektüeller, yazarlar, gazeteciler bu kahvehanelerde buluşuyorlar. Edebiyattan matematiğe, şiirden siyasete, gündelik hayatla ilgili değişik meseleleri tartışabiliyorlar. Hatta meşhur yani bununla ilgili örnekler de var. İşte Şehzadebaşı'nda mesela Fevziye Kıraathanesi çok meşhurdur. Divan Yolu'nda Arif'in Kıraathanesi. Özellikle Divan Yolu, Aksaray çevresinde bu tür kıraathaneler yoğundur. 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. asrın başlarında. Son zamanlarda aslında bir hani böyle yeni kıraathanelerin açılması da bence bu geleneği diriltme, canlandırma bağlamında çok önemli bir gelişme. Yani İstanbul'da mesela çeşitli belediyeler çok güzel mekanlar ihdas ettiler.
Evet.
Buralarda hem kitaplar bulunuyor, hem öğrencilerin çalışabilme imkanı var. Yeni dergiler vesaireler de yer alıyor buralarda. Bir tür böyle hani ilim merkezi gibi kahvehanelerin bu mektebi irfan ya da medresetül ulema özelliğini günümüze taşıdıklarını düşünüyorum açıkçası ben.
Hocam, şey sormak istiyorum İbrahim Bey müsaadenizle.
Estağfurullah, buyursunlar lütfen.
Çok güzel bir noktaya temas ettiniz aslında. Siz aynı zamanda şehir tarihi, mekan tarihi de çalışan bir akademisyen olarak kahvehaneler şehrin neresinde olurdu? Biz bugün başta da sohbetimize girerken İbrahim Bey söyledi. Yani evin beyi ben kahvehaneye gidiyorum, kahveye gidiyorum dediğinde genellikle mahalle kahvesi akla gelir. Ama demin siz böyle tarihi kahvehanelerden örnekler verdiniz. Bunlar pek de mahalle arası kahvehanelere benzemiyor gibi. Yani bu şehir tarihi bağlamında, şehircilik çalışmaları bağlamında hani şehrin meskun olan bölgeleri, mahalleleri, şehir merkezi, kamusal alanları, kahvehanelerin yoğunluğu nasıldı ya da kahvehane türleri, tipleri farklılaşıyor muydu? Bu konuda ne diyebiliriz?
Yani şimdi az önce de ifade etmeye çalıştım. Çok renkli bir kahvehane diye karşı karşıyayız. Hani literatürde de gözüküyor işte esnaf kahvehaneleri, mahalle kahvehaneleri, tulumbacı kahvehaneleri. Böyle hakikaten renklilikler söz konusu. Aslında sayılarına baktığımızda bunu daha yakından görme imkanımız var. Mesela 1800'lerin başlarında, hani 19. yüzyılın başlarında İstanbul'da 2000 civarında kahvehane var. Bu aslında oldukça büyük bir rakam. Yani yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı bir şehirde 2000 civarında kahvehane oldukça büyük bir rakama tekabül ediyor. Mesela bu dönemdeki diğer şehir mekanlarına baktığımızda meyhanelerin sayısı yaklaşık 600 civarında. Hamamların sayısı yaklaşık 195-200 civarında. Yani bu diğerleriyle karşılaştırdığımızda kahvehanenin çok büyük bir yoğunlukta olduğunu görmüş oluyoruz. Bu da aslında yani hemen her mahallede birden fazla kahvehanenin varlığını gösteriyor. Mesela 18. yüzyılın sonlarında bakmış olduğum bir belgede Tophane'de hemen her sokakta bir kahvanenin varlığına şahit olabiliyoruz. Yine 18. yüzyıl sonlarında Eyüp kahvanelerini incelemiştim. Orada da hemen her sokakta bir kahvane ile karşılaşabiliyorduk. Ama şöyle bir şey var, böyle hani bazen gravürlerde çok ihtişamlı kahvanelerle karşılaşıyoruz. Benim tahminim onlar biraz hayali unsurlarla abartılmış şeyler. Biraz hani İstanbul kültürünü, kahvane kültürünü yansıtmak için daha müşterisine iyi göstermeye çalışan, büyük göstermeye çalışan gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü arşivde karşılaştığım kahvanelerde çalışan, ikiden fazla çalışan olan görmedim açıkçası. Kahveci var, bir ya da iki tane yardımcısı var, çırağı var. Demek ki hani üç kişinin çalıştığı bir kahvanenin büyüklüğü çok da büyük olmasa gerek. Daha böyle küçük ölçekli bir işletmemiş gibi gözüküyor. Tabii küçük derken de çok şey yapmayalım. Hani hamamların köşelerindeki kahve ocaklarını ya da hanların köşelerindeki kahve ocakları gibi daha küçük çaplı demiyorum ama bir iki kişi, bir iki çalışanı olan küçük işletmeler ama fonksiyonları çok daha yoğun tabii ki. Özellikle hani yani saraya yakın olan kesimler veya toplumun işte daha çok bürokrasinin medreselere yakın olan bölgelerdeki kahvaneler daha üst düzey müşterilere hitap ediyorlar. Ve onlar biraz herhalde şatafatlı belli bir oranda. Ama büyük bir çoğunluğu mahalle kahvanesi gibi gözüküyor.
Evet. Hocam şimdi bir şeyden bahsettiniz. Özellikle son dönemdeki bu millet kıraathanelerine atıf yaptınız. Ben biraz yakın geçmişi de açıkçası hani eleştirerek çünkü o mahalle kıraathanelerini, kahvehanelerini gördüğüm için bunu söylemek isterim. Biraz bunu eleştirerek yine işte Osmanlı dönemindeki kahvehanelerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bundan 20 sene önce veya işte 15 sene önce, 25 sene önce mahalle aralarındaki kahvehanelere gittiğinizde böyle bir köşede kitap okuma köşesinin bulunduğunu, bir köşenin kitap okuma için ayrıldığını görürdünüz. Fakat ne hikmetse orada hiç kimse kitap okumazdı. Herkes işte çay kahve içer, muhabbet ederdi. Şimdi şeyin de Osmanlı dönemindeki kahvelerin de kahvehanelerin de aslında bir anlamda hani böyle ilim sohbetlerinin yapıldığı alanlar olarak da tarif ettiniz. Şimdi bizim milletimiz konuşmaya başladığı zaman bir yandan da hani gündelik siyasete girdiği zaman eleştirmeye de başlar. Peki Osmanlı'daki bu kahvehanelerin bir süre sonra siyasileri rahatsız edecek duruma geldiği görülmüş müdür? Böyle bir şey vaki midir hocam?
Evet, tam da kahvanelerin siyasette yakın ilişkisine değindiniz aslında. Kahvaneler şimdi erken modern dönemde ortaya çıktılar. Bu dönemi bilirsiniz, yani yazılı kültürün etkin olmadığı bir dönem. Daha çok sözlü kültürün etkin olduğu bir dönem. Böyle bir ahvalde aslında dedikodu ve söylenti en önemli haber kaynağı olmuş oluyor. Ve kahvaneler de devlet sohbeti denen bu dedikodu ve söylentinin yayıldığı temel yerler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla siyasi otorite mevcut düzeni bir tehdit olarak kabul ediyor kahvanları ve belli dönemlerde çok sıkı yasaklama yoluna gidiyor. Özellikle kahvanların ilk ortaya çıktığı Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemleri, işte 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde ve sonra herkesin bildiği 4. Murat döneminde çok sıkı takibata uğruyor kahvane. Hatta meyhaneyle eş tutmaya çalışıyorlar ve külliyen ref etmeye çalışıyorlar. Külliyen kapatmak şeklinde bir siyaset gidiyorlar. Ancak zaman içerisinde devletin buralar karşısındaki tavrında ciddi manada bir değişim söz konusu oluyor. Aslında kahvaneleri tehlikeli mekanlar olarak görmeye devam ediyor devlet. Ama özellikle 4. Murat'tan sonra bu mekanlar karşısındaki tavrında ciddi bir değişim dönüşüm meydana geliyor. Sonrasında özellikle 18. yüzyılda ve 19. yüzyıl başlarında kahvanelerin tümünü kapatmaktan ziyade ibreten nedir hayır, başkasına örnek olsun babında birkaç tanesini kapatma yoluna gidiyorlar. Hani böyle hırsızlık falan artınca bunlardan birkaç tanesini Sultanahmet'te sallandıracaksın, bak bakalım oluyor mu bunlar deriz ya, onun gibi bir şey. Birkaç kahvaneyi kapatarak diğerleri üzerinde bir gözdağı vermeye çalışıyor. Mesela 4. Mustafa, Kabakçı Mustafa isyanı sonrasında tahtaya çıkınca ilk icraatlarından birisi İstanbul'daki kahvehanelerden bazılarını kapatmak oluyor. Kaymakam Paşa'ya bir hattı hümayun gönderiyor. Twitter'da da bu hattı hümayun dolaşır. Çok da güzel bir yazısı var. 4. Mustafa büyük harfle yazar. Daha büyük yazar. Büyük harfliydi de. Bazı kahveler de devlet batırması eder vermiş. Birkaç tane öyle kahvelerden kapatasın der. Yani başkalarının örnek olsun diye ibret anlattık. Hayır, birkaç tanesini kapatın der. Şimdi tabii ki zaman içerisinde ciddi bir değişim oldu. Bunun birkaç nedeni var. En önemli nedeni tabii ki kahvenin ekonomik getirisiyle ilgili bir şey. Kahve ticareti özellikle 17. ve 18. yüzyılda ciddi bir gelir kaynağı haline geliyor. Ve kahveden alınan vergi devlet hazinesi için kıymetli oluyor. Mesela André Raymond'ın Mısır üzerine, Kahire üzerine bir çalışması var. 18. yüzyılda Yeniçerilerin Kahire'de çok yükseldiğini, siyasi olarak çok ön plana çıktıklarını dile getirir. Ve bunun arkasındaki en önemli nedenlerden birisi de kahve ticaretinden elde etmiş oldukları önemli gelir olduğunu söyler. Bir başka önemli neden bu siyasetteki değişimdeki mesele, yani artık 18. yüzyılda siyasi iktidarın tebaası ilişkisi değişmeye doğru meyletmiştir. Böyle hani 16. yüzyıldaki o ekonomik kontrolden daha böyle uzlaşmacı bir tavra geçmiştir. Zaten 16. yüzyıldaki imparatorluk da 18. yüzyıldaki imparatorluk bambaşkadır. Böyle hani Baki Tezcan'ın ifadesiyle geç ortaçağ hanedan devletinden böyle erken modern tam teşekküllü bir monarşiye geçilmiştir aslında. Farklı güç odakları artık siyaseti belirlemektedir 17. 18. yüzyılda. Ve bu çerçevede Yeniçerilerin mevcudiyeti de devletin kahvehane politikasının değişmesinde çok önemli bir rol oynar. Özellikle 17. yüzyıldan sonra Yeniçerilerin iktisadi hayata dahil olmaları çerçevesinde bazı Yeniçeriler kahvehane işletmeye başlar. Ya da bazı kahvehane sahipleri Yeniçeri ünvanı satın alırlar. Mesela 18. yüzyıl sonlarında İstanbul'daki arşiv belgelerinde görebildiğim kadarıyla her 7 kahvehaneden bir tanesinin sahibi Yeniçeridir. Aslında Yeniçerilerin bu anlamda çok etkin olduğunu görüyoruz. Bunlardan dolayı biraz böyle siyasi iktidarın kahvehane karşısındaki tavrı ciddi manada değişmiş olur.
Eyvallah. Bir ara verelim hocam isterseniz. Ardından devam edelim. Aslında önemli bir noktada kaldık. İkinci bölümde biraz daha inşallah bu konuyu açarak sohbetimize devam ederiz. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Bu hafta kıymetli bir ismi Ahmet Yaşar hocamızı konuk ediyoruz ve Osmanlı Devleti'nde kahvehaneleri, tarihimizdeki kahvehane kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Ebu Bekir hocam, sizin bir sorunuz olacaktı. Oradan devam edelim sizinle inşallah.
Şimdi Ahmet hocamın da sohbetinde ifade ettiği gibi aslında kahvehaneler akademik bir çalışma alanı olarak biraz da Osmanlı'da kamusal alan olarak çalışılıyor. Ve Ahmet hocam yine ifade etti, Habermas'ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü kitabından sonra özellikle bu gözle tekrardan çeşitli mekanlara bakıldığını biliyoruz. Osmanlı'da da bu noktada bazı kurumlar, mekanlar öne çıkıyor. Yani kahvehaneler belki bunların en önemlisi. Hamamlar, çarşılar ya da şimdi aklıma geldi belki kadınlar için çeşme önleri. Dolayısıyla bunlar ciddi anlamda insanların sosyalleştiği mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Kahvehaneler sizin de dediğiniz gibi biraz da yetişkin erkeklerin özellikle sosyalleştiği mekanlar oluyor. Tabii bu kamusal alanı kontrol etmek birçok iktidarın arzu ettiği bir şey. Yani zamanların sosyalleştiği mekanlar değişebiliyor. Yani belki bugün insanlar çok daha fazla vaktini sosyal medya mecralarında harcıyorlar. Dolayısıyla birçok ülke şu anda sosyal medya mecralarını kontrol etmek için ya da yasaklamak için ciddi çabalar da sarf ediyor. Ya da yeni düzenlemeler getiriyor. Bu noktada kamusal alanın kontrol edilmesi noktasında neler diyebiliriz? Bu kahvehanelere müdavim olan insanlar böyle arşiv belgelerinin ifadesiyle yaramaz tipler miydi? Sorun çıkaran tipler miydi? Ya da sahiplerinin önemli bir kısmı Yeniçeri olması bize bir şeyler ifade ediyor mu? Burayı biraz daha açabilir misiniz?
Evet. Aslında bence çok güzel özetlediniz Ebubekir Hocam meseleyi. Yani şimdi iki önemli şeyi söylediniz. Birincisi Habermas'tan Mülhem'le kamusallığın yapısal dönüşümünün bu kahvane çalışmalarında çok önemli olduğunu. İkinci olarak ise kahvane ile günümüzdeki sosyal medya benzerliği. Yani kamusallık çalışmaları bu Habermas'ın kitabı 1989'da İngilizce'ye çevrilmesinin müteakiben çok ön plana çıkmaya başladı. Aslında kitap 1960'larda yayınlanmıştı. Bu biraz bir hani tarih yazımındaki gelişmelerle yakından ilişkili bir şey. Hani Foucault'un da meşhur bir ifadesi vardır ya, heterotopya ile ilgili yazmış olduğu makalede. 19. yüzyılda tarihti asıl önemli olan, şimdi mekan. Daha zamansallık ön plana çıkıyor. Biraz böyle son 20-30 yılın tarih çalışmalarında mekansal yöneliş çok ciddi manada ön plana çıkmakta ve tarihçiler de bu mekanları önceleyen çalışmalar yapmaktadır. Ancak tarihçilerin çalışmaları böyle çok bu kavramsal tartışmaların doğasına dair değildir. Daha çok bu kavramsal tartışmalardan biraz böyle pragmatik ve eklektik bir şekilde istifade ederek sorular sormaya, belgeler ışığında geçmişi tırnak içerisinde inşa etmeye çalışırlar. Yine mesela kahvane çalışmalarında çok sayıda sosyal bilimin son dönemde popüler olan kavramlarını görürüz. Kamusal mekan, toplumsallık, sosyal kontrol, söylenti, kamuoyu, yönetim zihniyeti, gözetim, surveillance gibi sosyolojinin, siyaset biliminin, antropolojinin, coğrafyanın güncel kavramlarını görürüz. Bunlar bir anlamda renklendirilmiş olurlar. Tarihçilerin malum biraz daha böyle hani klasik bir bilim dalıdır. Yani hani postmodern kuramları ciddiye alırlar, dinlerler ama en nihayetinde o yine konvansiyonel bilgi üretme tarzlarına biraz tırnak içerisinde rankinci modeli devam ettirmeye çalışırlar. Arşiv belgeler ışığında geçmişi belli bir oranda inşa etmeye çalışırlar. Ama konularında çok ciddi bir renklilik olabilir. İşte bunun en önemli göstergelerinden birisi. Bu kadar toplumsal hayatta karşı olmasına rağmen kahvanelerin 2000'li yılların başına kadar ciddi manada kenarda tutulmuş olması. Son 20 yıldır ise kahvane hakkında, diğer kamusal mekanlar hakkında çok sayıda yüksek lisans tezi, doktora tezi ve başka kitap çalışmaları yapılmakta. Şunu demek istiyorum, yani kahvanenin ön plana çıkması biraz son 20-30 yıl tarih yazımından yakından ilişkili bir şey. Sadece kahvane değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi başka önemli kamusal mekanlar da var Osmanlı dünyasında. Ortak, birlikte yaşanılan mekanlar. Mesela kahvane yetişkin erkeklere hitap ediyor ama mesela hamamlar hem kadınlara hem erkeklere hitap edebiliyor. Ve mesela İstanbul üzerinde sayıları oldukça da yoğun, fazlaca. Mesela bir arşiv belgesine göre 1766 tarihinde İstanbul'da irili ufaklı 195 tane hamam faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar böyle küçük işletmeler değil. Yani mesela bir erkek hamamında yaklaşık 40-50 tane tellak ve natır çalışıyor. Büyük bir hamamı kastediyorum. Mesela Ayasofya-i Kebir hamamında ya da Çemberlitaş hamamında. Bu böyle günümüzdeki orta ölçekli bir işletmeye tekabül ediyor neredeyse. Öbür taraftan çarşılar da aslında önemli şehir mekanları. Buralara hem kadınlar hem de erkekler de müdahil olabiliyorlar belli bir oranda. Yine bahsettiğiniz çeşmeler, özellikle kamusal çeşmeler 18. yüzyılın şehir hayatının vazgeçilmez unsurlarından birisi. Hani 16. yüzyılda kahve nasıl bir yenilikse, nasıl yepyeni bir sivil deneyim sunduysa şehir sakinlerine, aslında 18. yüzyılda da kamusal çeşmeler çok benzer bir simetrik 300 civarında İstanbul'da Kumsal Çeşme inşa ediliyor. 18. yüzyıl derken 19. yüzyılda. Hani işte Topkapı Sarayı'nın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi veya Üsküdar Meydan'daki yine 3. Ahmet Çeşmesi, Tophane'deki 1. Mahmut Çeşmesi bunun en iyi örneklerini gösteriyor. Bir buluşma yeri adeta. Bir anlamda aslında hani bu 16. yüzyıldan başlayarak bir böyle şehir hayatında seküler, tırnak içerisinde seküler, dünyevi mekanlar olarak aslında bunlar karşımıza çıkmış oluyor. Ve biz bu mekanlar üzerinden aslında birçok temayı tartışabilme potansiyeline sahibiz aslında. Bu konu çok daha genişletilebilir. İkinci olarak söylediğin şey de bence çok önemli. Bugünkü sosyal medyaya çok benziyor kahvehane. Hani herhangi bir olay olduğunda işte Twitter'da ne konuşulacak, nasıl konuşulacak, siyasi iktidar ne kadar müdahale edecek, ne kadar etmeyecek tartışmaları. Neredeyse hani Osmanlı'daki siyasi iktidarla kahvehane arasındaki ilişkiyi hatırlatıyor bana. Aynı zamanda böyle bir sosyal medyanın şey tarafı da var. Hani bir anlamda doğruyu bir yerden bir yere taşıma, bir mesela baskı gücü olma, toplumsal denetim yapma gibi bir fonksiyonu üstleniyor. Belki de benzer bir rolü yine kahvehane kamusallığında da görebiliriz Osmanlı dünyasında. Yine gördüğümüz başka önemli bir ayrıntı var Osmanlı dünyasında siyasetle ilgili. Her ne kadar İbrahim Bey şeyin başında bugün çok siyaset konuşmayacağız, daha gündelik hayattan bir şey konuşacağız dese de aslında kahvehane tam siyasetin göbeğine oturan bir yer.
Evet.
Yani işte 1807'deki isyanın elebaşı Kabakçı Mustafa at pazarında bir kahvehane işletmecisi olduğu rivayet edilir. Yine patronu Halil isyanında patronunun Halil'in böyle bir Arnavut tellak olduğu söylenir ve kahvehanelerin de aslında bu tür isyanlarda çok etkin bir rol oynadığı hep belgelere yansımakta.
Hocam çok özür dileyerek araya gireyim burada. Şöyle şimdi imparatorluk düzeninde kahvehanelerin o halde bir siyasi parti bağlamında düşündüğümüzde yani muhalefet mekanları veya bugün Türkiye'de muhalefetin gördüğü işlevin görüldüğü mekanlar olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yani bugünkü muhalefetin gördüğü işlev onu bilemem. Orası biraz karışık ama yani Osmanlı dünyasında kahvehane aslında halkın sesini duyurabildiği bir alan bence.
Evet.
Ve çeşitli taleplerini bir şekilde hani formal olmayan ama informal yollarla siyasi iktidara karşı ilettiği bir yer. Yani hani tarih çalışmalarında da şimdi mesela patrona vari kişilerin bu isyanlardaki talepleri olan kişileri biraz böyle hani her ne kadar arşiv belgeleri, kronikler onları erazil, esafil gibi tabirlerle anlatmaya çalışsa da aslında onlar belli talepleri yukarıya taşıyan kişiler. Biraz böyle hani siyasi iktidarın mutlakiyetçi veya daha böyle farklı kelimelerle tam bulamadım ama mutlakiyetçi tavırlarına karşı halkın ve toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerini taşıyıcılar olarak da okuyabiliriz bir anlamda.
Evet. Ben bir noktada bir şey sormak istiyorum. Aslında kahvehanelerden bahsediyoruz. Bugün kahvehanelerde daha çok kahve tüketildiğinden ziyade çayın tüketildiğini görüyoruz aslında. Aslında çay Osmanlı toplumunda çok geç tüketilmeye başlanıyor. Daha çok kahve tüketildiğini biliyoruz. Türk kahvesi diye bir kavramdan bahsettik. Avrupa'ya Türkiye Osmanlı üzerinden geçtiğini ifade ettik. Gariptir, bugün kahve üreten ülkelere baktığımızda ilk 10 sırada işte Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya falan böyle daha çok tropik dünyadaki iklimdeki ülkeleri görüyoruz. Ama diğer taraftan Türkiye'nin adını görmüyoruz aslında. Diğer taraftan Türkiye'deki kahve tüketimini düşünüyorum. Ahmet hocamı da ben yakından tanırım. Çok kahve içilmişliğimiz de vardır. Dediğiniz gibi son belki 10 yılda Türkiye'de modern anlamdaki kahvehanelerin, kafelerin sayısında çok ciddi bir artış var. Hatta uzun bir süre şöyle düşünürdük. çoğumuz yurt dışına çıktık. Avrupa'da özellikle kafe kültürü, insanların oturup birlikte içebilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanlar hem sayıca çok fazla hem de çok önemli bir role sahipler. Şimdi Türkiye'de son yıllarda bakıyorsunuz, marka olan bazı kafeler var ve bunlar yurt dışından gelen markalar. Bir tanesini biliyorum, Avrupa'daki en fazla şubesi olan yer Türkiye. Yani Türkiye'de yabancı kahvelere yönelik bir ilgiyi nasıl açıklamak lazım? Bunu da çok anlamlandıramıyorum aslında. Yani Türk kahvesi ne diyelim bir marka, yoksa burada ismini vermek istemiyorum ama siz az çok anladınız hangi marka. Yani bunların Türk toplumunda fazla rağbet ve kabul görmesinin altında yatan bir şey var mıdır Ahmet Hocam?
Yani aslında kahvehane kültürü belki buradan çıktığı için hani aşinayız bu sosyalleşme ortamlarına. Belki bunun bir etkisi olabilir. Ama bu biraz kahvenin şeyle ilgili, son birkaç asırdaki gelişmesiyle yakından ilişkili bir durum. Şeyi unutmayalım, yani 18. yüzyılın sonlarına kadar dünyadaki en büyük kahve tüccarı Osmanlı'ydı. Ve çok iyi para kazandı buradan. Ama 19. yüzyılın başlarında Brezilya'da vesairede kahve plantasyonlarının açılmasıyla Güney Amerika ön plana çıkmaya başladı. Ve kahve bile sadece ekvator kuşağında yetişebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir şekilde kahve yetiştiremiyoruz. Ve gelinen noktada Brezilya, Kolombiya, işte uzak doğudan bazı yerler, kısmen Afrika'dan bazı bölgeler, Kenya, Etiyopya ön plana çıkıyor kahve üretimiyle ilgili olarak. Ama kahvenin tüketilmesinde biraz kahvenin nasıl pişirdiği önemli. Doğru. Türk kahvesi çok güzel bir içecek, çok hoşumuza gidiyor. Ama yani küçük bir fincan içebiliyoruz. Büyük bir yani işte 300 cc'lik bir şey içmemiz mümkün değil, değil mi? Çok sert, dünyanın en ince kahvesi. Ve bir de pişirildiğinde hemen tüketmeniz gerekiyor. Yani çok rağbet görmemesi, yaygınlaşmaması bence biraz şeyle ilgili, bu özelliğinden kaynaklanıyor. Mesela filtre kahve öyle değil. Filtre kahvede makineye basıyorsunuz, sizin için hemen filtreden geçiriyor kahveyi ve bardağınıza koyduğunuzda, üstünü de kapattığınızda yarım saate kadar, belki 20 dakikaya kadar içebiliyorsunuz. Ya da bir işte özel yapılmış bir kabın içerisinde koyup 1-2 saat kadar yine içmeye devam edebiliyorsunuz. Biraz hani onun tarzı da burada önemli. Mesela çay 1880'lerde aslında yoğun bir şekilde İstanbul'a geldi. Biraz böyle Azerilerin, İranlıların etkisiyle, sonra Balkanlardan gelen Balkan göçmenleri ve Rusların etkisiyle İstanbul'da yaygınlaşmaya başladı. 19. yüzyılın sonlarında çayhaneler iyice yaygınlaştı. Ama mesela en büyük yaygınlaşması 1980 sonrası olduğunu ben düşünüyorum Türkiye'de. Özal ve sonrasında bu kadar yaygın değildi aslında çay. Herkes işte 80'ler bir çay popülerinin olduğu dönemdi. Çayın şöyle bir güçlü tarafı var. Bir demlik çay demlediğinizde bir saat boyunca neredeyse içebiliyorsunuz ve bardak bardak içmek mümkün. Ama kahve öyle değil. Biraz beklerse hemen acıyabilir kahvede de.
Aslında kahve Yemen'de ortaya az çok çıkıyor. Yemen'de bile şu anda kahvenin kabuğundan yapılan bir aslında içecek daha çok tercih ediliyor. Biz daha çok çekirdeğini öğüterek aslında kahve yapıyoruz. Belki de Türk kahvesi kavramını ortaya koyan şey de bu pişirmedeki farklılık olabilir.
Evet. İkincisi de şöyle bir şey var. Türk kahvesinin çekilme tarzı. Dünyanın en ince çekilen kahvesi. Yani çok ince çekiliyor ve pişirilerek. Pişirme de demeyelim aslında. Biraz da farklı bir tarz var onun. Ama işte çok hızlı tüketilmesi gerekiyor. Diğer bütün kahve türleri de aslında kahvenin yapım tarzı ile ilgili bir şey. Bütün hepsi aynı kahve çekirdeğinin kavrulmasından elde ediliyor. Tabii bölgesine göre asitliği vesairesi değişebilir bunun. Ama sonra pişirme tarzına göre de kahve isimle alınıyor. Ve genellikle bugün kahve zincirlerinde içtiğimiz kahvelerin büyük bir çoğunluğu İtalyan espressonun farklı türevleri aslında. İşte espressoya biraz su katınca americano olmuş olur. İşte süt katınca krema katınca latte olur, çikolata katınca başka bir şey olur vesaire vesaire renklenmiş olur.
Evet. Aslında bizim doğu kültüründe daha yaygın olan mırra var. O da aslında çok az konur değil mi yani fincana? Gerçekten çok yoğun bir şeyi vardır, kıvamı vardır. Buradan şeyi sormak istiyorum. Genelde kahve konusu anlatılırken işte sufilerin işte gece zinde kalmak, işte zikir, çeşitli ibadet faaliyetlerinde bulunabilmek için kahve içtiklerine dair bir söylenti var. Bunun yani akademik kaynaklarda ya da arşiv belgelerinde böyle bir şey rastladınız mı?
Yani mesela şöyle bir şey var. İmam Şazeli bir sufidir biliriz ve kahvecilerin piri olarak geçer. Bu biraz şeyle ilgili belki de hani o ilk kahvenin ortaya çıkışındaki kahvenin tekke çevresinde popüler olması da yakından ilintili olsa gerek. Yine mesela benzer şekilde Balkanlarda bazı şeylerde, dergahlarda kahveci şeyhten sonra ve dededen sonra gelen en önemli kişidir tekkede. Ve onun orada bir postu da vardır tekke içerisinde ve zikir öncesinde herkese kahve dağıtılır. Bir böyle sufi gelenekle kahve arasında çok yakın bir ilişki var. Belki hani ortak kahve dağıtmak uhuvveti, kardeşliği gösteriyor. Başka başka temsilleri de olabilir aslında.
Evet. Hocam yavaş yavaş sona geliyoruz. Son olarak şunu sormak isterim. Yani İstanbul sadece Osmanlı Devleti'nin imparatorluğun başkenti olmak bakımından önemli değil. Aynı zamanda medeniyetin ve kültürün de başkentiydi. Yani günümüzde Osmanlı'dan bize miras kalan pek çok şey hala dimdik ayakta duruyor. Peki böyle asırlık kıraathanelerden bahsedebilir miyiz? Hani işte Baba Ali bir ara edebiyatın ve gazeteciliğin merkeziydi mesela. İşte orada entelektüellerin ve edebiyatçıların buluştuğu bir takım kıraathaneler, kahvehaneler vardı. Onlardan günümüze kadar gelen kahvehane var mıdır acaba?
Ya bununla ilgili şöyle bir çalışma yapmıştık rahmetli Savaş'a ile birlikte. Kültür AŞ yayınlarından da yayınlandı bu. İstanbul'un kahvehanelerinden ismini taşıyordu. Orada 24 adet asırlık İstanbul kahvehanesini incelemiştik biz kendisiyle. Böyle hani tarihi bir asırı geçen. Ama o 24 adet kahvehaneden hiçbiri 150 yıldan daha önce dönemden kalmamıştı. Yani son 100-150 yıllık dönemdeydiler. Böyle kahvehaneler var aslında. Mesela şeyi hepimiz biliriz, Kadırga'da hemen karakolun yanı başında bulunuyor. İçerisinde bir de havuzu var. Havuzlu kahvehanesi ismini taşıyor. Ve bazı filmlerde de set oluyor. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın bir filminde hatırlıyorum. Üç Maymun filminde mesela o kahvehane görüntüleri vardı. Başka filmlerde de yine benzer şeyler görebiliyoruz. Böyle kahvehaneler var. Ama o eski kahvehanelerden günümüze maalesef hiç kalmadı. Hatta işte meşhur küllük anlatılır, başka Marmara Kıraathanesi anlatılır. Onlar da pek günümüze kalmadı. Biraz böyle geçmişin nostaljisinde kaldılar. Belki de hani zaman başka kahvehaneler zamanıydı. Yani hani hayat değişiyor ve kahvehane de kendisini yenileyebiliyor aslında. Mesela bununla ilgili meşhur Fevziye Kıraathanesi çok meşhurdur direktör arasında. Ama Fevziye Kıraathanesi bir dönem tiyatroya dönüştürülüyor. Bir dönem gelip sinemaya dönüştürülüyor. Çünkü aynı zamanda bu mekanlar bir ticari işletme. Tüccarları bilirsiniz yani para hangisindeyse biraz ona çevirmeye yeltenirler. Dolayısıyla hani hayatın değişen şartları içerisinde kahvehanede kendini dönüştürebiliyor aslında bir anlamda.
Hı-hı. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi oldu. Yani inşallah yine başka vesilelerle kahvehaneler üzerine sizinle konuşmak isteriz. Hatta o editörün yaptığınız kitap üzerine de ayrıca çok daha detaylı, geniş bir sohbet etmek isteriz. Ebubekir Hocam, size de çok teşekkür ederim katkılarınız için.
Ben bu noktada Ahmet Hocamızın kitabının ismini de söylemiş olalım. Kitap Yayınlarından Ahmet Yaşar Hocamızın edisyonluğunu yaptığı, editörlüğünü yaptığı Osmanlı Kahvehaneleri kitabı. Bu konuda ilgisi olan arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Hocamızı inşallah başka vesilelerle Osmanlı'daki diğer kamusal alanları, yani çarşı, hamam ve hanlar, belki bunları konuşmak üzere tekrar davet etmek isteriz diye son sözlerimi söyleyeyim ben de.
Eyvallah hocam.
Ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten çok keyifli, güzel bir sohbet olmuş oldu. İnşallah zaman değişir, pandemi geçer. Bir kahvehane ortamında oturup buna benzer şeyleri konuşma fırsatımız olur inşallah.
İnşallah hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programında bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Ahmet Yaşar hocamızı konuk ettik. Bugün kendisiyle Osmanlı kıraathanelerinin ve kahvehanelerin tarihteki yerini konuşmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.